üçüncü kaset, birinci yüz. Yakası o kadar dardı ki Pimpus adeta boğulacak gibiydi. Yutkunduğu zaman kravatı da inip kalkıyordu. Elbisesi kahverengi, tüylü bir kumaştan yapılmıştı. Pantolonunun yanlarında belli belirsiz somya izleri vardı. Ayağına kahverengi beyaz karışımı ayakkabılar, içine de yeşilli kırmızılı ekose yün çoraplar giymişti. Alice hayretle ona baktı. İçeri gelene bakın hele dedi. Pimpus bu kadından nefret ediyordu. Mr. Pritchard'ın karısına kahve götürmek için kalkınca tabureye oturdu. Yeni gelen ağaç çilekli pastadan istiyorum dedi. Sıkıntıyla Camille'e baktı. Boğuk bir sesle bu pastadan mutlaka tatmalısınız dedi. Camille ona döndü. Gözlerinde sıcak bir bakış belirdi. Bir erkeğin zorlandığını hemen anlardı. Kibarca teşekkür ederim dedi. Sahil sonra kahvaltı etmiştim. Pimple telaşla ben size ikram etmek istiyorum dedi. Sağ olun ama gerçekten yiyemem. Alice siz yiyemezsiniz ama o yer. Ona pastayı baş aşağı suda boğulurken ver yine yer. Pastayı tabağa aktardı bir de bıçak buldu. Pimples çift porsiyon olsun lütfen dedi. Alice zalimce bence senin aylığın bitti dedi. Bütün harçlığın gırtlağına gitti. Pimples titredi. Tanrım bu kadından ne kadar nefret ediyordu. Alice'in gözü sarışındaydı. Durumu kavramıştı. Lokantadaki her erkeğin antenleri kıza dönüktü. Bu da Alice'i tedirgin etti. Şu an içeri girince durumu anlayacaktı. Bir an önce şu otobüs gitsin içkime kavuşayım diye beklerken şimdi birden sinirlenmişti. Ernest Horton, çantamı alabilsem size bir takım oyunlar gösterirdim dedi. Yepyeni şeyler, çok şirin. Camille, oradan ayrılan ne kadar oluyor diye sordu. Ernest, 5 ay oluyor dedi. Gözleri adamın ceketine takılı, büroveye gitti. Mavi çizgileri, beyaz yıldızları vardı. Üstün başarı madalyası dedi, öyle değil mi? Ernest, öyle diyorlar ama bakkalda bozmuyorlar. Hep birlikte güldüler. Baş patron mu yakanıza ineledi?
Ya.
Mr. Pritchard öne doğru eğildi. Ne olup bittiğini anlayamamak onu rahatsız etmişti. Pimpus, şu ağaç çilekli pastadan bir tatsanız dedi. Yiyemem. Alice, haydi bunun için istediği sinek bul da pastayı suratına ye dedi. Camille bir takım belirtiler sezmişti. Bu kadın kendisinden nefret etmeye başlamıştı. Lokantadaki öteki hanımlara göz ucuyla baktı. Mrs. Pritchard'dan zarar gelmezdi ama yanındaki gözlüksüz vaziyeti idare etmeye çalışan başkaydı. İnşallah birbirimize düşmeyiz diye düşündü. Çetin cevize benziyordu. İçinden... Ah Lorraine diye geçirdi. Şu serseriyi başından at da gene beraber oturalım. Korkunç bir yalnızlık ve kimsesizlik duygusuna kapılmıştı. Acaba Mr. Pritchard'la evlilik nasıl olur diye düşündü. Kafasını tasarladığı adama çok benziyordu. Böyle biriyle evlilik pek zor olmazdı herhalde. Karısı çok dertli gibi durmuyordu. Bernice Pritchard kararsızdı. Camille'den nefret etmiyordu. Hayal meyal lokantada bir değişiklik olduğunun farkındaydı ama nedenini kavrayamamıştı. Mildred'a da haydi eşyalarımızı toplayalım dedi. Aslında eşyalarını toplamışlardı. İşte Juan yatak odasından çıkıyordu. Temiz bir kadife pantolon, tertemiz mavi bir gömlek, diye bir mont giymişti. Saçlarını sıkıca taramış, yüzü sinek kaydı tıraştan parlamıştı. Hazır mısınız diye sordu. Alice kocası tezgah boyunca yürürken gözlerini ondan ayırmadı. Adam Camille'e hiç bakmadı. Alice birden tehlike çanlarının çaldığını hissetti. Juan kızlara bakardı. Eğer buna bakmıyorsa işin içinde bir biteni vardı. Alice durumu sevmedi. Yaşlı Van Buren tutuk boynuyla dışarıdan geldi. Tel kapıyı bir süre açık tuttu. Daha yağacak gibi dedi. Juan ona kısaca kuzeye giden ilk otobüse biniyorsunuz dedi. Van Buren fikrimi değiştirdim dedi. Sizlerle geliyorum. Şu köprüyü görmek istiyorum. İşte bakın size söylüyorum. Daha çok yağacak. Gitmek istediğinizi sanıyordum. Fikrimi değiştirebilirim değil mi? Şu köprüyü bir daha sorsanıza. İyiymiş dediler. Van Brunt ona söyleyeli çok oldu dedi. Siz buralarda yabancısınız. Sen Histor Ormanı'nın ne kadar çabuk yükselebileceğini bilemezsiniz. Dağlardan akan sularla beslenince bir saatte 30 santim yükseldiğini gördüm ben. Siz bir daha telefon edin. Juan'ın tahammülü taşmıştı. Bakın dedi. Bu otobüsü ben kullanıyorum. Hem de çoktandır kullanıyorum. Kusura bakmayın. Siz sadece yerinize oturun ve bana güvenin. Ya da güvenmeyin ama bırakın da ben bildiğim gibi kullanayım. Van Brunt yüzünü çevirdi. Ve Juan'a soğuk soğuk baktı. Sizinle gelip gelmeyeceğimi henüz bilmiyorum. Demir Yolları Komisyonu'na bir yazı yazmayı düşünüyorum. Siz de bir taşıma görevlisiniz. Bunu asla unutmayın. Juan hadi gidelim dedi. Alice gizlice kocasını izliyordu ama Juan ne kızın çantasını almıştı ne de ondan yana bakıyordu. Bu kötüydü. Alice bu işi sevmedi. Bildiği Juan değildi bu. Camille bavulunu kaptı. Kapıya yöneldi. Bir erkekle yan yana oturmak istemiyordu. Yorgundu. Kafasından olabilecekleri geçirdi. Mildred Pritchard evli değildi ama ondan hoşlanmamıştı. Buradaki işinden ayrılan kız otobüse binmişti bile. Camille aceleyle kapıya gitti ve otobüsün basamaklarına tırmandı. Ernest Horton ile Mr. Pritchard da olabildiğince hızlı onu izlediler ama Camille otobüse binmişti bile. Norma sessiz sedasız oturuyordu. Gözleri düşmanca bakıyordu. Burnu kızarmış, parlamıştı. Norma yaptığından çok ürkmüştü. Camille, izinle yanına oturabilir miyim şekerim diye sordu. Norma dik dik sarışına baktı. Bir sürü yer var dedi. İzninle oturayım, nedenini sonra söylerim. Norma bağışta bulunur gibi, buyur keyfine bak dedi. Bu kızın üstündeki elbiselerin pahalı olduğu belliydi. Anlamı yoktu bu işin. İnsanlar genellikle Norma'nın yanında oturmak istemezlerdi. Bunda bir neden vardı. Esrarengiz bir neden. Norma filmlerden biliyordu. Böyle olaylardan hoş bir film çıkabilirdi. Pencereye doğru yanaştı, kıza yer açtı. Norma, nereye gidiyorsun diye sordu. Los Angeles'a. Aa, ben de oraya gidiyorum. Orada mı oturuyorsun? Arada sırada. Lokantadan çıkan erkekler onun Norma'nın yanına oturduğunu gördüler. Bu nedenle yavaşladılar. Demek yer kapma yarışı olmayacaktı. Otobüsün arkasına toplaşıp bavullarını yerleştirmeye başladılar. Juan lokantanın kapısında bir an durakladı. Alice telin öbür tarafından kendisine bakıyordu. Boş ver dedi. Sabah epey patırtı oldu. Ben gelmeden ortalığı düzeltiver. Alice'in yüzü gerildi. Tam yanıt vereceği sırada Juan, yoksa bir gün eve dönmeyebilirim dedi. Alice'in soluğu kesildi. Kendimi iyi hissetmiyorum diye inledi. O zaman çabuk iyileşmeye bak. Uzatma. Kimse hastalardan hoşlanmaz. Kimse. Bunu da böylece bil. Konuşurken Alice'e değil çevresine bakıyordu. Alice telaşlandı. Juan döndü. Otobüse doğru yürümeye başladı. Alice dirseklerini tel kapının kirişlerine dayadı. Kocaman yaşlar gözlerini doldurdu. Yavaşça şişmanım dedi. Üstelik yaşlıyım Tanrım, yaşlandım. Gözyaşları burnuna dolunca burnunu çekti. Sen istesen genç kızlar bulabilirsin. Ya ben kimi bulurum? Kimseyi. Koca karıyım ben. Telin arkasından yavaşça burnunu çekti. Mr. Pritchard kızın arkasında oturup gözlemek isterdi ama karısı ön taraflarda bir yere geçince o da onun yanına yerleşmek zorunda kaldı. Mildred arkalarında bir sıraya tek başına oturdu. Pimpus otobüse bindi ve Mr. Pritchard'ın içinden geçirdiği koltuğa oturdu. Ernest Horton da onun yanına. Juan, Van Brunt'un şoför mahallinin tam arkasındaki koltuğa oturduğunu üzüntüyle gördü. Sinirliydi. Gece doğru dürüst uyuyamamıştı. Sabahtan beri de kıyametler kopuyordu. Arka bagaja dikkatle bavulları yerleştirdi. Brandayla örttü, sonra da bagaj kapağını kapattı. Tel kapının arkasından bakan Alice'e el sağladı. Duruşundan ağladığını anladı. Ağlasın diye düşündü. Eli avuca sığmaz olmuştu. Bununla niye oturuyorum dedi kendi kendine. Herhalde tembelliktendi. Onu terk ettiğinde bir yığın sıkıntı olacaktı. Bunu göze almak istemiyordu. İstemese de kadını merak edecekti. Bu da başlı başına dertti. Bundan ayrılır ayrılmaz başka bir kadına gereksinme olacaktı. Bir sürü laf, kandırmaca demekti bu. Bir kızla yetivermek kolaydı ama bir kadınla aynı evde yaşamak başka şeydi. İnsan birisine alıştı mı, başı daha az derde girerdi. Ayrıca Alice Meksika dışında lezzetli fasulye pişiren tek kadındı. Ne komik. Meksika'da kaba saba kadınlar bile güzel fasulye pişirirken burada bir tek Alice. Suyu bol, içine başka şeyler karıştırmadan yalnızca fasulye. Buralarda fasulyeye domatesten, kırmızı bibere, sarımsağa dek birçok şey koyuyorlardı. Oysa fasulye sade pişirilmeliydi. Juan gülümsedi. Sade fasulye aşkına diye söylendi. Bir neden daha vardı. Kadın onu seviyordu. Gerçekten seviyordu. O da bunu biliyordu. Böyle biri de bırakılamazdı. Bu bir yapıdır. Kendisine özgü bir mimarisi vardır. Kendinden bir şeyleri koparmadan böyle bir ilişki bitirilemezdi. Eğer insan kırılmadan yaşamak istiyorsa ister istemez katlanacaktı. Juan öyle başını derde sokacak insanlardan değildi. Tam otobüse binecekken geri döndü. Tel kapıya yaklaştı. Kendine iyi bak dedi. Gözleri sıcacıktı. Ağrıyan dişine iyi gelir. Bir fırt içki alıver. Yeniden otobüse doğru yürümeye başladı. Döndüğünde onu kör kütük sarhoş bulacağını biliyordu. Belki böylece sinirleri yatışır, kendini daha iyi hissederdi. Döndüğünde eğer Alice sızmışsa o da gider Norman'ın yatağında yatardı. Sarhoş olduğu zaman Alice'in kokusuna dayanamıyordu. Ekşi, acı bir kokusu vardı. Juan göğe baktı. Hava sakin gibi duruyordu ama yükseklerden esen bir rüzgar dağlara yeni yeni bulutlar getiriyordu. Bu bulutlar telaşla gökte diğer bulutlarla birleşiyor, kocaman kümeler meydana getiriyorlardı. Sabahki yağmur hala meşelerden süzülüyor, sardunyaların ortasında pırıl pırıl damlalar duruyordu. Ortalıkta hem büyük bir sessizlik hem de canlılık vardı. Her ne kadar Van Brunt'a hak vermek istemiyorsa da adamın hakkı vardı. Çok geçmeden gene yağmur başlayacaktı. Otobüsün basamaklarına çıktı. Van Brunt onu yerine oturmadan yakaladı. Rüzgarın ne yönden estiğini biliyor musun? Güneybatıdan. Bu bulutların nereden geldiğini biliyor musun? Güneybatıdan. Yağmurun nereden geldiğini biliyor musun? Güneybatıdan. Zafer kazanmış bir komutan gibi konuşuyordu. Juan ne yapalım dedi. Hepimiz de günün birinde öleceğiz. Kimimiz çok ıstırap çekecek. Belki sizi bir traktör ezer. Hiç traktörün ezdiği adam gördün mü? Van Brunt bunu da nereden çıkardın diye sordu. Bırak yağmur yağsın. Van Brunt benim traktörüm yok dedi. Bu eyaletteki en güzel 4 çift ata sahibim. Bu traktör lafı da neyin nesi? Juan marşa bastı. Tiz, cızırtılı bir ses duyuldu ama hemen arkasından motor çalıştı. Sesi de gayet iyiydi. Düzgün ve güzel. Juan koltuğunda döndü. Kit diye bağırdı. Kulağın arkada olsun. Pimples pekala dedi. Juan'ın kendisine gösterdiği güvenden son derece memnundu. Juan Alice'e el sağladı. Sonra kapıyı kapattı. Tel kapının ardında Alice'in ne yaptığını göremiyordu. Şişeyi meydana çıkarmadan otobüsün gözden kaybolmasını bekleyecekti. İnşallah başına bir bela gelmez diye düşündü. Juan otobüsü lokantanın önünden döndürdü. San Juan de la Cruz'a giden karayoluna saptı. Bu çok geniş bir yol değildi ama düzgündü ve drenajı iyi yapılmıştı. Sular hemen süzülüyordu. Vadi ve tepeler güneş ışığıyla yıkanıyordu ama gökyüzünde dolaşan bulutların gölgesi de üzerlerine düşüyordu. Güneş de bulutlar da iç karartıcı bir grilikteydi. Hem ürkütücü hem hüzünlü bir görünümdeydiler. Sevgili 70 kilometre hızla yolunda gidiyordu. İyi bir otobüstü ve bu arkadan duyulan sesler de sağlıklıydı. Mr. Van Brunt traktörlerden hiçbir zaman hoşlanmadım dedi. Juan haklısınız ben de hoşlanmam diye katıldı. Birdenbire kendisini çok iyi hissetti. Van Brunt bir türlü işin arkasını bırakmıyordu. Juan ümitlerinin ötesinde başarı kazanmıştı. Van Brunt tutuk boynunu hafif hafif çevirerek sakın siz falcı malcı olmayasınız diye sordu. Juan hayır dedi. Ben öyle şeylere inanmam da ben de hiç traktör edinmeyi düşünmedim zaten. Juan bir ara benim kardeşimi at teptiydi de kurtarmak mümkün olmamıştı demek istedi ama vazgeçti. Amma da korkak diye düşündü. Neden korkuyor acaba? 9. bölüm. San Juan de la Cruz kapkara bir yoldu. 1920'lerde Kaliforniya'da kilometrelerce beton yol yapılmıştı. Millet de ayaklarını direyip bu yollar dünyada eskimez. Eski Roma'nın yolları gibi bunlar da dayanıklı betondan yapıldı. Otlar betonu delemez dediler ama öyle olmadı. Lastik tekerlekli kocaman kamyonlar, yolları çiğneyen otomobiller betonu yıprattılar ve bir zaman sonra yol çatırdamaya başladı. Derken bir tarafı aşınıp yıkıldı, delikler açıldı. Kışın buzlar yoldaki çatlakların büyümesine yardımcı oldu. Böylece beton lastiğin zulmüne dayanamayıp bozuldu gitti. Sonra karayolları deliklere zift atıp buzlanmayı önlemeye çalıştılar ama bunun bir yararı olmadı. Sonunda yolları çakıl taşıyla asfalttan oluşan bir karışımla kapladılar. Bu bir süre idare etti çünkü üstünden geçen lastiklere sert bir yüzey oluşturmuyor, kah genişliyor, kah daralıyordu. Yazın yumuşuyor, kışın sertleşiyordu. Yavaş yavaş bütün yollar uzaktan gümüşmüş gibi görünen kara bir yüzeye büründüler. San Juan yolu uzun bir süre aynı düzdeki tarlaların arasından uzanıp gidiyordu. Tarlaların etrafı çizsizdi çünkü artık inek besleyen de yoktu. Arazi değerliydi, hayvancılığa değmezdi. Tarlalar karayoluna açıktı, yolun kenarındaki hendeklere kadar uzanıyordu. Hendeklerde yabani hardal ve eflatun çiçekli yabani turp boldu. Hendeğin dibinde halı gibi mavi çiçekli yabani bakkalar vardı. Gelincikler kapanmıştı. Açan çiçeklerini yağmur yerle bir etmişti. Yol sıra dağların eteklerine kadar dümdüz uzanıyordu. Tepeler bir kadın gibi yuvarlak atlı, etten kemikten yapılmış gibi seksiydi. Her tarafı saran otlar genç deri gibi pırıl pırıldı. Tepeler ıslak ıslak parlıyorlardı. Bu düzgün ve iç açıcı yolda sevgili güzel güzel gidiyordu. Yıkanmış, pırıl pırıl karoseri hendeklerde birikmiş suya yansıyordu. Minicik boks eldivenleriyle bebek patikleri ön cama vurup duruyordu. Gudelip bakiresi torpido gözünün üstünden yolculara koruyucu gülücüklerle bakıyordu. Arkadan tatsız bir ses gelmiyor, diferansiyelin kendine özgü umurtusu duyuluyordu. Juan sırtını yasladı, yolculuğun tadını çıkarmaya hazırlandı. Önünde yolcuları rahatça görebileceği kocaman bir ayna vardı. Dıştaki aynadan da arkadan gelen araçları izleyebiliyordu. Yol bomboştu. Sadece bir iki araba geçti ama San Juan tarafından hiç gelen yoktu. Önce bu onu şaşırttı sonra da açıktan açığa merak etmeye başladı. Belki de köprü çökmüştü. Eğer çökmüşse o zaman gerisin geriye dönmek zorunda kalacaktı. Mecburen otobüs ahalisini San Yisori'ye götürecek. Orada kendi başlarının çaresine bakmak üzere salıverecekti. Bu köprü tekrar yıplana kadar otobüs seferlerine ara vermek demekti. Aynanın arkaya baktığında Ernest Orton'un satış çantasını açarak içinden yanıp sönen sonra yok olan bir nesneyi Pimpas'a gösterdiğini gördü. Norma ile Sarışın kafa kafaya vermiş sohbet ediyorlardı. Hızını biraz arttırdı. Sarışın'a bulaşmamaya karar verdi. Kıza yanaşmak mümkün değildi. Şu anda elde edemeyeceği bir şey için dertlenmeyecek kadar olgunlaşmıştı. Eline fırsat geçse ne yapacağını pekala biliyordu. Kızı ilk gördüğünde böğrüne bir sızı saplanmıştı. Şimdiye kadar normal, Camille biraz çekingen davranmıştı. Ona oldukça soğuk davranmış, sonra ısınmıştı. Ama Camille'in onu bir kalkan gibi kullanmaya gereksinimi vardı. Zaten gidecekleri yol da aynıydı. Norma yavaşça sarışının kulağına Ernest Horton'un işitemeyeceği bir sesle ''Biliyor musun?'' dedi. ''Ben Los Angeles'a hiç gitmedim. Orada nereden nereye gidileceğini bile bilmem.'' Camille ''Pekala ne yapacaksın?'' diye sordu. ''Herhalde bir iş bulacağım. Garsonluk falan gibi. Sonra da artist olmak istiyorum.'' Camille gülümsedi. ''Sen önce garsonluk bul.'' dedi. ''Sinema hastanın ağzında.'' Norma ''Sen artist misin?'' diye sordu. ''Sanki artist misin gibi görünüyorsun.'' Camille ''Hayır.'' dedi. ''Ben dişçide çalışırım.'' Dişçide hemşirelik yaparım. Nerede oturuyorsun peki? Evde mi, otelde mi yoksa pansiyonda mı? Camille, oturacak bir yerim yok dedi. Chicago'ya gitmeden bir kız arkadaşımla bir apartman katı kiralamıştık. Norman'ın gözleri parladı. Birikmiş biraz param var dedi. Belki ikimiz bir yer tutarız. Eğer bir lokantada iş bulursam o zaman yemeğe de para vermem. Hatta eve de getirebilirim. Norman'ın gözleri ihtirasla parladı. Kirayı bölüşürsek masrafım azalır. Belki gezilere bile katılırım. Camille bu kıza karşı içinde bir yakınlık duydu. Kırmızı burnuna, renksiz suratına, çipil gözlerine bakıp ''Dur bakalım, Tanrı ne gösterecek?'' dedi. Norma biraz eğildi. ''Bu senin saçının doğal rengi, biliyorum.'' dedi ama ''Nasıl yapılacağını bana öğretirsen saçlarımı boyamak istiyorum. Baksana, saçlarım nasıl zayıf, kötü işte.'' Camille güldü. ''Saçımın asıl rengini görsen şaşarsın.'' dedi. ''Dur bir dakika.'' Dikkatle Norma'nın yüzüne baktı. Krem, rimel ve pudranın kızı nasıl göstereceğini düşünmeye çalıştı. Saçları pırıl pırıl olsa, gözleri farla biraz büyütülse, ağzına rujla bir şekil verilse, yüzünün nasıl olacağını düşündü. Camille'in güzelliğe pek aldırdığı yoktu. Lorraine makyajsız bir şeye benzemezdi ama pekala da başarılıydı. Bu kıza yardım edip elini yüzünü düzeltmenin keyifli olacağını aklı yattı. Bir de bakarsın Lorraine'den daha iyi olurdu. ''Dur bakalım bir düşünelim.'' dedi. ''Burası çok güzeldir. Arada sırada böyle bir yerde oturmak hoşuma gider.'' Neler olabileceğini düşündü. Norma'yı adam edecekti. Özen gösterirse pekala başarılı olabilirdi. Sonra Norma biriyle tanışacak, gösteriş için adamı eve getirecek, adam da Camille'in peşine düşecek, Norma da ondan nefret edecekti. İşte aynen böyle olacaktı. Aman canım, kimin umurunda? Bunlar oluncaya kadar gayet iyi vakit geçebilirdi. Belki de Norma'nın adamı ne zaman eve getireceğini tahmin edip o sırada evde bulunmazdı. Kendini bir an kıza yakın hissetti. Dur bakalım hele dedi. Juan yolda ezilmiş bir tavşan gördü. Birçokları böyle hayvan ezmekten hoşlanabilirdi ama Juan öyle değildi. Direksiyonunu kırarak ölü hayvanı ortalamaya çalıştı. Tekerleklerin altında çatırtı duyulmadı. Hızı 70 kilometreydi. Bazı büyük otobüsler karayolunda 100 kilometre hız yapıyorlardı ama şu an ne de olsa bol bol vakti vardı. Dağın eteğine dolanana kadar daha 3-4 kilometre yolu vardı. Şu an bir elini direksiyondan çekerek gerindi. Mildred Pritchard'da yanından geçtikleri elektrik direkleri sanki gözlerine çarpıyormuş gibi geldi. Yeniden gözlüğünü takmıştı. Aynadan Juan'ın yüzüne baktı. Oturduğu yerden yandan biraz fazlasını görebiliyordu. Sık sık kafasını kaldırıp sarışını dikizlediğini fark etti. Kıskançlıkla içi burkuldu. O sabah olanlara hala şaşıyordu. Juan fark etmediyse başka da kimse anlamamıştır diye düşündü. Olaydan dolayı bir tarafı hala şişikti ve kaşınıyordu. Kafasında bir cümle devamlı tekrarlanıp duruyordu. Sarışın değildi, dişçide çalışmıyordu, adı da Camille olamazdı. Cümle bir daha sonra bir daha tekrarlandı. Derken içinden güldü. Onu mahvetmeye çalışıyorum diye düşündü. Aptalca bir iş yapıyorum. Kıskandığımı niye kabullenmiyorum? Pekala kıskanıyorum. Tamam, kabullenince sanki daha az mı kıskanmış oluyorum? Hiç de değil. Babamı gülünç mevkiye düşürdü. Tamam, babamın gülünç olması beni ırgalıyor mu? Umurumda değil. Tabii beraber değilsek. Etraftan onun benim babam olduğunu anlamalarını istemiyorum. Hepsi bu. Yo, bu da doğru değil. Onunla Meksika'ya gitmek istemiyorum. Söyleyeceği her şeyi şimdiden duyabiliyorum. Rahat değildi. Otobüsün sallantısı rahatsızlığı arttırıyordu. Basketbol diye düşündü. İşte bu. Baldırlarındaki kasları sıktı ve kısa saçlı mühendislik öğrencisini düşündü. Onunla olanları düşlemeye çalıştı. Mr. Pritchard hem yorulmuş hem de sıkılmıştı. Sıkıldığı zaman kırıcı olabilirdi. Kıpırdandı. Karısına zengin memleket dedi. Kaliforniya Amerika'nın neredeyse bütün sebzesini yetiştirir. Mr. Pritchard eve döndükten sonra yapacağı konuşmaları duyar gibi oluyordu. Kilometrelerce yeşil tarlalardan geçtik. Gelincikler kır çiçekleriyle bahçe gibiydi. Derken küçük bir yerden sarışın bir kız bindi otobüse. Bütün erkekler deli divane oldular. Elliot bile. Bir hafta sonra kendisine takıldım. Mektupta da bahsedebilirdi. O boyalı kuklanın pek şeker bir kız olduğundan emindim. Sözüm ona dişçide hemşirelik yapıyormuş. Bence mutlaka artistti. Figüran yani. Hollywood'da bunlardan geçilmiyor. İstatistiklere göre 38 bin kadarmış. Büyük şirketler var. 38 bin kişiye göre. Kafası hafifçe sallanıyordu. Bernick aç ve uykusuzdu. Dur bakalım başımıza neler gelecek diye düşündü. Mr. Pritchard karısı düşlere daldı mı hemen fark ederdi. Bu kadar yıllık karısının kendisini dinlemediğini anlar, normal zamanda konuşmasına devam ederdi. Özellikle Bernick onu dinlemezken sorunları ona anlattığında olayları aydınlanırdı. Rakamlar ve ufak tefek bilgileri aklında iyi tutardı. Örneğin Salinas Vadisi'nde ne kadar şeker pancarı üretildiğini biliyordu. Bir yerde okumuştu. Her ne kadar bu bilgiyi gereksinimi yoksa da aklında kalmıştı. Böyle şeyleri bilmenin iyi olduğunu savunurdu. Ama neye iyi geldiğini bilmezdi. Şimdi bu bilgilerle uğraşmaya niyeti yoktu. Otobüsün arkasından gelen kuvvetli bir akımın etkisindeydi. Arkasına dönüp sarışına bakmak istiyordu. Onu görebileceği bir yerde oturmak istiyordu. Horton'la Pimpus kızın arkasındaydılar. Karşısına oturup bakamazdı ya. Mrs. Pritchard sordu. Sence kaç yaşında var? Soru onu şaşırttı çünkü o anda aynı şeyi düşünüyordu. Kim kaç yaşında? Genç hanım, sarışın hanım. Ha o mu? Nereden bileyim? Yanıt o kadar kabaydı ki karısı şaşırdı. Hatta kırıldı. Bunu fark edince düzeltmeye kalktı. Kadınlar kadınları daha iyi bilirler dedi. Sen benden daha iyi tahmin edebilirsin. Nereden edeceğim? Yüzünde bir ton boya var. Saçı da boyalı. Bütün bunları tahmin etmek çok güç. Sadece merak ettim. Bence 25-30 arası bir şey. Mr. Pritchard bunu ben bilemem. Pencereden dışarı yaklaşan tepelerin eteklerine baktı. Avuçları terlemişti. Otobüsün arkası mıknatıs gibi onu çekmekteydi. Arkasına dönüp bakmak istiyordu. Mr. Pritchard ben onu bilemem dedi ama şu genç ortamla ilgileniyorum doğrusu. Genç, akıllı, yetenekli, ilginç fikirleri var. Kendisi gerçekten ilgimi çekti. Bizim teşkilatta kendisine pekala bir yer bulabilirim. İş işti. Bernick bazı konularda, örneğin annelik, aybaşı olunan durumlar gibi etrafına bir ağ örer, hiçbir erkeği yanına sokmazdı. İşte kocasının ağıydı. İşe karşı hiçbir ilgisi yoktu. Bu kocasını ilgilendirirdi. Konu işi olunca kocasının dalına basmazdı. Bernick de buna saygı duyardı. İyi birine benziyordu diye yanıtladı. Konuşması ve geçmişi. Kocası öfkeyle, rica ederim Bernick diye bağırdı. İş sadece konuşma ve geçmiş demek değildir. Yeteneklerindir. Dünyadaki en demokratik olay iştir. Önemli olan yeteneklerindir. Sarışın dudaklarının biçimini hatırlamaya çalıştı. Ona göre dolgun dudak şehvet alametiydi. Mr. Pritchard inmeden şu hortuna bir konuşayım dedi. Bernick kocasının huzursuzluğunu anlamıştı. Hadi öyleyse şimdi gidip konuşsana diye önerdi. Bilmem o delikanlıyla oturuyor. Canım delikanlıdan nazikçe biraz izin vermesini rica etsen eminim seni kırmaz. Bernick efendice söylendiğinde yapılamayacak bir şey olmadığına inanırdı. Kendine göre haklıydı da. İddiasına göre yap yabancı insanlar bile güzelce istendiğinde en olmayacak şeyleri yapabilirlerdi. Örneğin oteldeki garsona bavullarını 4 sokak ötedeki taksi durağına taşıtır, sonra en nazik sesiyle teşekkür eder, çıkarıp 10 lira verirdi. Şimdi de kocasına yardım etmek istiyordu. Ne olduğunu pek iyi anlayamamıştı. Üstelik hayalinde yazmakta olduğu mektuba devam etmek istiyordu. Elit her şeyle ilgileniyor. Herkese uzun konuşmalar yaptı. Herhalde başarısının sırrı bu. Her şeyle öyle ilgileniyor ki, ayrıca da çok düşünceli. Örneğin suratı sivilceli bir delikanlı vardı. Elit onu rahatsız etmek istemedi ama ben onu nazikçe rica ediver diye zorladım. İnsanlar nezakete bayılıyorlar. Mr. Pritchard saatinin kösteğine asılı altın zımbırtıyla tırnaklarını temizliyordu. Pimples'ın gözleri Camille'in ensesindeydi. Yerine ilk oturduğu zaman koltuğun altından kızın bacaklarına, hatta bileklerine bakmamaya gayret etmişti. Arada sırada pencereden dışarı baktıkça kızın profilini, yukarı doğru kıvrılan rimelli kirpiklerini, pudralı düzgün burnunu ve sigara ile yolculuktan hafifçe tozlanan burun deliklerini görebiliyordu. Üst dudağının ucu kıpkırmızı, yumuşacıktı. Yukarı doğru kıvrılıyordu. Pimples üst dudağın üstündeki ince tüylere kadar dikkatle bakıyordu kıza. Nedense bu onu son derece huylandırıyordu. Başını öne döndürdüğü zaman kulak memesini, kulağın başlı bitiş yerdeki kırışıklıkları görebiliyordu. Kulağın kenarı sanki yivli gibiydi. Kulağına delikanlının gözünü dikmesini fark ediyormuşçasına kız başını sallıyor, saçlarını kulağının üstüne düşerek görmesine engel oluyordu. Çantasından bir tarak çıkardı. Saçlarını sallayınca çenesindeki forceps yarası meydana çıkmıştı. Pimples yara izlerini ilk kez şimdi görüyordu. İyice görebilmek için başını eğdi ve birden içine bir sızı çöktü. Mantıksız, derin bir üzüntü duydu ama bu üzüntüde cinsellik de vardı. Başını kucakladığını ve minik yaraları okşadığını düşledi. Birkaç kez yutkundu. Camille yavaş sesle Norma'ya, sonra Hitcher'da bir kirk var. Bence dünyanın en sevimli mezarlığı. İçeri girebilmek için bilet alman gerekir. Orada dolaşmaya bayılırım. O kadar güzeldir ki sürekli çalınan bir ork vardır. Filmlerde gördüklerin orada gömülüdür. Hep oraya gömülsem keşke derim. Norma, böyle şeyleri konuşmayı sevmem. Uğursuzdur derler dedi. Pimples Horton'la üstün körü askerlikten konuşuyordu. Dediklerine göre bir zanaat öğrenir, dünyayı dolaşırmışsın. Ben bilmiyorum. Radar mühendisliği kurslarına başlayacağım. Mektupla. Gelecek hafta başlıyor. Radar işi herhalde çok özendirici olacak ama orduda en iyi radar kurslarına girebilirsin. Barış zamanında ne kadar yararlı olur bilmem. Savaştayken iyiydi. Gerçekten savaşma fırsatı buldun mu? Ben aramadım ama buldurdular. Pimples neredeydin diye sordu. Cehennemi baştan başa gezdim. Belki ben de bir şeyler uydurur, senin gibi bir satıcı olurum. Çevre edinene kadar açlıktan ölürsün diye Ernest yanıt verdi. Ben gerekli ortamı buluncaya kadar 5 yıl uğraştım. Sonra da askeri aldılar. Şimdi yeni yeni kendime gelmeye çalışıyorum. Bu işi öyle hop diye balıklama atlayamazsın. En başından başlaman gerekir. Aslında çok iş yokmuş gibi görünür ama kazın ayağı hiç de öyle değildir. Hayata yeniden başlasaydım bir zanaat öğrenir, ev bark sahibi olurdum. İnsanın karısı, birkaç çocuğu olması ne kadar hoş. Ernest bunu her zaman söylemişti. Sarhoşken bayağı da inanırdı. Aslında evi olmasını istediği yoktu. Sağda solda dolaşıp değişik insanlarla tanışmak hoşuna gidiyordu. Evi olduğu anda kaçıp giderdi. Bir tarihte evlenmiş, düğününden 2 gün sonra kayıplara karıştığında arkasında hem korkmuş hem de öfkelenmiş bir kadın bırakmıştı. Kadını bir daha ne görmüş ne de ona yazmıştı ama bir kez resmini görmüştü. Kadını 5 erkekle evlenmek ve hepsinden nafaka almakla suçlamışlardı. Ne kadın, tam bir sürtük. Ernest kadını takdir etmişti. Demek sürtüklük de faiz getiriyordu. Pimples'a neden okula gitmiyorsun diye sordu. Ben işin fiyakasında değilim. O üniversiteliler muhallebi çocuğu. Ben tam erkekçe bir yaşam istiyorum. Kamin Norma'ya iyice eğilmiş, kulağına bir şeyler fısıldıyordu. Sonra iki kız katılırcasına gülmeye başladılar. Otobüs bir virajı döndü, dağlık bölgeye girdi. Yol yüksek yerlerin arasından geçiyor, kayalıkların arasından görünen simsiyah topraktan sular damlıyordu. Kayalara sarılmış eğrelti otlarından da yağmur suları süzülüyordu. Juan sağ eliyle direksiyonunu kavradı, dirseklerini oynattı. Önünde 15 dakikalık virajlar vardı. Aynadan sarışına göz attı. Gözleri gülmekten kırış kırış olmuştu. Elleriyle de ağzını küçük bir çocuk gibi kapamıştı. Mr. Pritchett arkaya giderken tedbirli davranmamış ve otobüsün virajı almasıyla yana savrulmuştu. Koltuğun arkasına tutunmak istedi, beceremedi ve boylu boyunca Camille'in kucağına yığılıverdi. Sağ eliyle çırpınarak düşüşünü tehlikesiz hale getirmek istedi ama kızın kısacık eteğini kaldırdığı gibi kolu da kızın dizlerinin arasına girdi. Kızın eteği hafifçe yırtılmıştı. Kız adamın doğrulmasına yardım etti, eteğini düzeltti. Mr. Pritchard utançtan kıpkırmızı olmuştu. Çok özür dilerim dedi. Önemli değil ama eteğinizi yırttım. Dikerim ama hiç olmazsa tamir masrafını vereyim. Ben kendim yamarım, o kadar kötü değil. Kız adamın yüzüne bakınca işi elinden geldiği kadar uzatmaya çalıştığını anladı. Parayı hangi adrese göndereceğini soracak diye düşündü. Mr. Pritchard seslendi. Elliot, o hanımın kucağına mı oturmaya çalışıyorsun? Bu işe Juan bile güldü. Herkes güldü. Birden otobüs sanki yabancılarla değil de birbirini tanıyan insanlarla doldu. Acayip bir bileşim oluşmuştu. Norma katılırcasına gülüyordu. Sabahın bütün sıkıntısı sanki bu kahkahalarla çıkıyordu. Mr. Pritchard, kabul etmek gerekir ki gayet efendice davrandınız. Yerimden sizin kucağınıza oturmak için kalkmadım. Bu beyefendiyle birkaç kelime konuşmak istiyordum. Pimples'a, evladım lütfen biraz öteye oturur musun? Bey'le iş konuşmak istiyorum. Adınızı galiba iyi duyamadım dedi. Ernest, Horton dedi. Ernest Horton. Mr. Pritchard'ın insanlarla iletişim kurmak için bir sürü yöntemi vardı. Kendisinden daha zengin, daha güçlü bir kimsenin adını asla unutmaz. Daha önemsiz birininkini ise asla öğrenmezdi. Kendi adını söylemek durumunda olan kimsenin dezavantajlı olduğuna inanırdı. Bir adamın adını söylemesi sanki onu çıplaklaştırır, korumasız hale getirirdi. Camille yırtık eteğine bakıyor, alçak sesle Norma'ya bir şeyler anlatıyordu. Hep bir tepenin üstünde oturmak istedim. Dağlara, tepelere bayılırım. Dağ tepe yürümeyi çok severim. Norma, zengin mi ünlü olursan sorun yok dedi. Bilirim, perdedeki kişiler her buldukları fırsatta avlanmaya giderler. Balık tutarlar, eski püskü elbiselerle gezer, pipo içerler. Camille yavaş yavaş Norma'yı açmaya çalışıyordu. Ömründe hiç bu kadar heyecanlı, rahat hissetmemişti kendini. İstediği her şeyi söyleyebiliyordu. Biraz kıkırdadı. İnsanın yepyeni elbiselerle dolu dolapları olursa eski elbiseyle gezmek rahatsız etmez dedi. Benimse sadece eski elbiselerim var ve çok bıktım. Bu kadar açık sözlülüğü nasıl karşılayacak diye Camille göz attı. Camille başını salladı. Dalga geçmediğini biliyorum şekerim dedi. İkisinin arasında büyük bir dostluk kurulmak üzereydi. Mr. Pritchard ne konuştuklarını duymak istedi ama duyamadı. Karayolunun iki tarafındaki kanallar suyla doluydu. Sular vadiye doğru inmekteydi. Kara kara bulutlar yeni bir hücuma hazırlanıyordu. Van Brunt mutlulukla neredeyse yağacak dedi. Juan homurdandı. Kayınbiraderimi bir at çifteledi de öldüydü dedi. Van Brunt aklını kullanmamıştır. Eğer at adamı çiftelediyse kusur adamındır dedi. Juan her neyse öldürdü ya dedi ve sustu. Otobüs tepeye yaklaşıyor, virajlar da küçülüyordu. Mr. Pritchard, sizinle bu sabahki konuşmamız beni pek ilgilendirdi Mr. Orton. Böyle yetenekli bir kimseyle konuşmak çok keyiflidir. Şirketimde çalıştırmak üzere bu tür kimseleri arar dururum dedi yanındaki Ernest'e. Ernest sağ olun dedi. Mr. Pritchard, şu arada savaştan dönen gazilerle başımız dertte. İyi insanlar. Bence elden gelen her şey yapılmalı onlar için. Anlıyorsunuz değil mi? Her şey yapılmalı. Ama biraz tohuma kaçmışlar, paslanmışlar. İş konusunda her zaman uyanık olmak gerek. Bir işte devamlı çalışan, çalışmayandan iki kez daha değerlidir denilebilir. Ernest de kendisini doğruluyor mu diye baktı ama Ernest'in gözlerine sert, alaycı bir ifade geldi. Ernest, sizi anlıyorum dedi. Ben de 4 yıl ordudaydım. Mr. Pritchard, ya dedi. Evet, ters nişanınızı takmıyorsunuz. Ernest, benim bir işim var dedi. Mr. Pritchard düşüncelerini yokladı. Çok büyük bir hata yapmıştı. Ernest Orton'un yakasındaki rozetin ne olduğunu anlamaya çalıştı. Yabancı gelmiyordu. Bilmesi gerekirdi. Aslında çok değerli kimseler. İnşallah yönetim onlara hak ettikleri işleri sağlar dedi. Ernest, yani geçen savaştaki gibi mi diye sordu. Bu bayağı bir fırçaydı. Mr. Pritchard, Ernest Orton hakkında yanıldım mı acaba diye düşündü. Orton'da bir gaddarlık vardı. Eski askerlerin çoğunda görülen kabadayılık, burnunun dikine gitmek Horton'da da seziliyordu. Doktorlara göre normal bir hayat yaşadıkları takdirde çok geçmeden bu huylar kaybolurdu. Toplum dışıydılar. Bir şeyler yapılması gerekliydi. Mr. Pritchard, gazilerimizin yardımına koşanların başında ben de varım dedi. Ah şu konuyu bir değiştirebilse. Ernest kendisine öteki iş arayan adaylar gibi bakıyordu. Mr. Pritchard rahatsızca, sizin yeteneğinizde biriyle iş konuşması yapmak istediydim sadece dedi. Tatilden dönüşte beni ararsanız sevinirim. Sizin gibi birisine her zaman kapım açıktır. Ernest, ben de habire dolaşmaktan bıktım. Bir evim barkım, çoluğum çocuğun olsun isterim. Hayat budur. Akşam evine gel, günün dertlerine kapını kapat. Bir oğlun, hadi bir de kızın olsun. Otellerde sürünmek iş değil. Mr. Pritchard başını salladı. Çok haklısınız dedi. Rahatladı. Tam adamını buldunuz. 21 yıldır evliyim ve başka türlü bir yaşantı düşünemem. Ernest, siz şanslısınız dedi. Karınız fevkalade bir hanım. Evet, cidden çok iyidir. Çok düşüncelidir. Onsuz halim nice olurdu diye sık sık düşünürüm. Ernest, bir zamanlar ben de evliydim dedi. Karım öldü. Yüzü kederliydi. Mr. Pritchard, üzüldüm dedi. Belki saçma gibi gelir ama zaman gerçekten her şeyi halleder. Belki günün birinde, sakın umudunuzu kaybetmeyin. Yok, kaybetmiyorum. Mr. Pritchard, özel hayatınıza burnumu sokmak istememiştim dedi. Ama aklım koyu renk elbiselere takılacak yakalılara takıldı. Hani smokin olan. Eğer herhangi bir bağlantınız yoksa belki birlikte bir şeyler yapabiliriz. Size daha önce de söylediğim gibi elbise imalatçıları işlerine sekte vuracak bu gibi işe karşı çıkacaklardır. Şu arada pek çıkış yolu göremiyorum. Acaba patent için başvurmuş muydunuz? Söylediğinizse de unuttum. Yok hayır, size söyledim. Bunu daha yeni kaydettirdim. Ne demek kaydettirdim? Yani tarifini yazdım. Bir takım şemalar çizdim. Hepsini bir zarfa koydum ve kendime postaladım. Taahhütlü olarak. Zarf kapalı olduğundan bu makbuzla her şey ispatlanır. Mr. Pritchard, anlıyorum dedi. Böyle bir yöntemin mahkemece herhangi bir geçerliliği olup olmadığını düşündü. Bilemiyordu ama icat sahibine bir pay vermek her zaman daha iyiydi. Yalnız güç sahibi kişiler böyle bir icada sahip çıkabilirlerdi. Ancak güçlü kişilerin uzun bir mücadeleye gücü yeterdi. Pay vermenin icadı satın almaktan daha az hesaplı olduğu rakamlarla ortadaydı. Ama Mr. Pritchard'ın firması büyük değildi. Hem de biraz cömertlikten zarar gelmezdi. Bir iki fikrim var ama bir şey çıkar mı bilmem dedi. Gayet tabii bir takım ayarlamalar isteyecek. Sizle bir anlaşma yapsak. Bu sadece bir tahmin, anlıyorsunuz değil mi? Organizasyon işini ben yaparım. Sonra da masraflar çıkınca kalan kârı münasip şekilde paylaşırız. Ernest, iyi ama istemiyorlar. Ben sağa sola soruşturdum dedi. Mr. Pritchard elini Ernest'in dizine koydu. Ağzını açmaması gerektiğine dair içine doğanları aldırmadan Ernest'in yüzündeki alaycı ifadeyi silmek ve kendisini sevdirmek istedi. Ve susamadı. Bir şirket kurup icadınızı güvenceye alsak ne dersiniz dedi. Yani patent alsak. Bu icadı imal için her türlü organizasyonu yapıp bir de ülke çapında reklam kampanyasına girerek Ernest bir dakika diyerek sözünü kesti ama Mr. Pritchard kendini kapıp koyvermişti. Örneğin sizin şemalar Hart, Schwenier ya da Marx gibi büyük imalatçılardan birinin eline tabii kazara geçse belki de bizden satın almak isteyebilirler. Ernest yavaş yavaş ilgilenmeye başladı. Yani patenti alsalar mı? Sadece patenti değil, şirketin tümünü birden. İyi ama satın alırlarsa icadı yok etmek isteyebilirler. Mr. Pritchard'ın gözleri kısılmış, bebekleri gözlüğünün ardından pırıl pırıl parlıyor, ağzının kenarında belli belirsiz bir tebessüm dolaşıyordu. Camille'in sayesinde otobüsünden indiğinden bu yana ilk kez varlığını unuttu. Daha ilerisini düşünmeye çalışın dedi. Eğer şirketi satarsak sadece karın üzerindeki ana mal kazanç vergisini öderiz. Ernest heyecanla, çok zekice bir plan dedi. Evet efendim, gerçekten çok zekice. Buna şantaj derler, hem de en alasından. Böylece kimse bize dokunamaz. Mr. Pritchard'ın dudaklarındaki tebessüm söndü. Şantaj mı? Ne demek istiyorsunuz? Pekala, imalata girmeyi düşünebilir. Hatta gerekli makinaları da ısmarlayabiliriz. Ernest, ben de bunu demek istiyorum dedi. Gerçekten birinci sınıf. Her yönü düşünülmüş. Çok akıllı bir adamsınız. Sakın aklınıza bu işin dürüst olmadığı gelmesin. 35 yıldır bu işlerin içindeyim. Artık zirveye de tırmandım. Geçmişimle övünebilirim. Size eleştirmiyorum. Gayet akıllıca bir plan olduğunu kabul ediyorum. Yalnız ne? Şu anda pek zengin sayılmam. Paraya acele gereksinim var. Ama birisinden borç bulabilirim herhalde. Parayı ne yapacaksınız, ama isterseniz size biraz avans verebilirim. Ernest, yo olmaz dedi, ben bulurum. Yoksa aklınıza başka bir şey mi geldi? Ernest evet dedi. Bu fikri patent ofisine kuşun kanadına bağlayıp yetiştirebilsem? Sakın aklınıza, tabii ki hayır, ama şu zarf Washington'a salimen bir varsa sevineceğim. Mr. Pritchard koltuğunun arkasına dayandı, güldü. Karayolu önlerine dönüp dolaşıyor, dar bir boğazdan geçerek öbür vadiye ulaşıyordu. Her şey çok iyi olacak delikanlı. Bence birlikte gayet iyi çalışabiliriz. Sakın fırsattan istifade edeceğim gibi bir fikre kapılma, ama geçmişim her şeyi izah eder. Ernest, yok öyle bir şey düşündüğüm yok dedi. Öyle bir şey düşünmüyorum. Gizlice Mr. Pritchard'a baktı. Ama Los Angeles'ta iki nefis hanımla randevum var. Onların yanına gidince her şeyi unutmam inşallah. İstediği tepkiyi gördü. Mr. Pritchard, Hollywood'da iki gün kalacağım. İstersen buluşup iş konuşabiliriz dedi. Örneğin o hanımların evinde mi? Canım, erkekler de arada sırada kaçamak yapmak isterler. Ben Beverly Wilshire Oteli'nde kalacağım. Beni orada bulabilirsin. Ernest, mutlaka ararım dedi. Hanımlar da ne renk hoşunuza gider? Mr. Pritchard, sakın beni yanlış anlamayın dedi. Bir viski soda içerim belki, ama benim bir mevkiim var. Yanlış anlaşılmak istemem. Yok, yanlış anladığım falan yok. İsterseniz şu önde oturan sarışın hanımı ayarlayabilirim. Mr. Pritchard, gülünç olmayın rica ederim dedi. Pimpas otobüsün önüne doğru yürüdü. Çenesinin altında kaşıntılı bir yanma hissetti. Yeni bir sivilcenin çıkacağına işaretti bu. Mildred Pritchard'ın karşısındaki koltuğa oturdu. Yeni çıkan sivilceye dokunmak istemiyordu, ama ellerine bir türlü engel olamıyordu. Sağ eli yukarı uzandı ve baş parmağıyla çenesinin altındaki tümseyi ovuşturdu. Yangılı bir şişti bu. Başına epey iş açacağı benziyordu. Neye benzeyeceğini görür gibi oluyordu. Sıkmak, kaşımak, söküp atmak istedi. Sinirleri bozulmuştu. Elini ceketinin cebine soktu ve yumruğunu sıktı. Mildred boş gözlerle dışarıya bakıyordu. Pimpas, keşke ben de Meksika'ya gidebilsem dedi. Mildred şaşkınlıkla ona baktı. Dışarıdan gelen ışık gözlüğünde yankılandı ve görmeyen gözlerle Pimpas'a baktı. Pimpas yutkundu. Zayıf bir sesle, oralara hiç gitmedim de dedi. Mildred, ben de dedi. İyi, ama siz gidiyorsunuz. Kız başını salladı, ona bakmak istemiyordu. Zira gözleri sivilcelere takılıyor, bu da oğlanı rahatsız ediyordu. Çok geçmeden belki siz de gidebilirsiniz dedi. Pimpas, ben nereye olursa giderim dedi. Seyahate bayılırım. Her şey bir yana seyahat bir yana. İnsan gezerek öğreniyor. Kız tekrar başını salladı, sonra gözlüğünü çıkardı. Onu görmeyerek kendisini Pimpas'tan korumuş oluyordu. Örneğin Spencer Tracy gibi misyoner olarak Çin'e gitmeyi, oradakileri hastalıklardan kurtarmayı isterdim. Siz hiç Çin'e gittiniz mi? Mildred, hayır gitmedim dedi. Düşünce şekline hayran olmuştu. Pimpas fikirlerinin çoğunu gördüğü filmlerden alır, geri kalanını da radyodan edinirdi. Çinliler çok fakir dedi. O kadar fakirler ki, eğer misyonerler yetişmese göz göre göre kapılarının dibinde öldüklerine tanık olursunuz. Onlara yardım ederseniz sizi severler. Hele Japon'un teki yanlarına gelsin, derhal bıçaklarını saplayıverirler. Başını ciddiyetle salladı. Bence onlar siz ve benim gibi insanlar dedi. Spencer Tracy gelip onları kurtardı. Onlar da onu sevdiler. Ona neler olduğunu biliyor musunuz? Benliğini buldu. Derken karşısına bir kız çıktı. Kızın geçmişi karanlıktı. Onun için onunla evlensin mi, evlenmesin mi karar veremedi. Sonunda kızın kabahati olmadığı, yaşlı kadının bu martıvalları uydurduğu meydana çıktı. Pimpas'ın gözleri acıma ve merakla parlıyordu. Ama zaten Spencer Tracy bu yalanlara inanmamıştı. Eski bir sarayda yaşıyordu. Gizli geçitleri ve tünelleri olan bir saray. Derken Japonlar geldi. Mildred, ben de bu filmi görmüştüm dedi. Otobüs son tepeyi tırmanmak için ikinci vitesle yol alıyordu. Tepeye tırmandı, tam sol yaptı. Aşağıda gri bulutlarla kaplı, hüzünlü vadi ve yarı aydınlıkta kara çelik gibi parıldayan San Ysidro Ormanı'nın geniş kavisi göründü. Şu an otobüsü vites büyüterek rahatlattı ve inişe geçti. 10. Bölüm. San Ysidro Ormanı, San Juan Vadisi'ni döne dolaşa geçtikten sonra sularını tembel tembel yarasa burnundan Karakaya Körfezi'ne boşaltır. Vadi uzundur ama geniş değildir. Çok uzun yolu olmayan San Ysidro Ormanı gideceği yere sağa sola yalpalayarak varır. dağa yaslanmış bir kayanın altından geçerek kumsala yayılır. Yılın büyük bir kısmında ırmakta pek fazla su yoktur ve kumsalda köklerini toprak altı suyu bulmaya gönderen kamışlar yetişir. Sular çekildiğinde tavşanlar, rakunlar, küçük tilkiler ve koyotlar kamışların arasına yuva yaparlar. Vadinin sonunda kuzeydoğu doğrultusunda ırmak kabarır ama tek bir ırmak değildir bu. Birçok küçük kolu vardır. Hatta haritada bu ırmağı arayacak olursanız yaprakları kurumuş bir ağaca benzetebilirsiniz. Derin hendekleri ve kanyonları olan kuru ve taşlı tepeler bütün yıl boyunca ırmağa su sağlayamaz ama kış sonunda ve baharda yağan yağmurları kayalık sırtlar biraz emer. Geri kalanı ise çatlaklardan sızan küçük derelere sağanaklar halinde iner. Sonunda küçük dereler birleşir, daha büyürler ve vadinin kuzey köşesinde birleşirler. Böylece baharın sonlarına doğru dağlar suyla dolduktan sonra kuvvetli bir fırtına Sanyisler Ormanı birkaç saat içinde kabartabilir, kızgın sele dönüştürebilir. Sonra sarı köpüklü sular hendekleri yutar ve değerli tarım arazisi sulara gömülür. Peşinden de inek ve koyun cesetleri boz bulanık sulara da kapılıp gider. Bu dengesiz, güvenilmez bir ırmaktır. Yılın çoğunda ölüdür, geri kalanında ise öldürücüdür. Vadinin tam ortasında yani belalar köşesiyle San Juan de la Cruz arasında ırmak büyük bir kavis çizer ve vadinin tabanını baştan başa kaplar. Irmağın doğu yakası dağlara yaslanır. Sonra da tarlalardan ve çiftliklerden geçmek üzere dağlardan uzaklaşır. Eskiden karayolu bu kavisi izler ve ırmağın üzerinden geçmemek için tepelere tırmanırdı. Daha sonra mühendisler geldi, çelik ve çimento icat olundu, ırmağın üstünden iki köprü geçirildi. Bunlar çelik çubuklarla güçlendirilmiş tahta köprülerdi. Her ikisi de iki yanlarından ve ortalarından beton direklerle beslenmişlerdi. Tahta kırmızıya boyanmış, demirlerse paslanarak kızıl bir renk almıştı. Her iki köprünün suya bakan yüzlerindeki direkler ve birbirine karışmış kamışlar suları köprünün ayakları arasındaki boşluğa akıtır. Bu surette köprü başları azgın sulardan korunmuş olurdu. Bu köprüler pek eski değildi ama vergilerin çok düşük, hatta toplanamaz olduğu güç devirde yapılmışlardı. Belediye mühendisi yapıların bütçenin dışına çıkmadan en hesaplı şekilde yapılmasını gerekli görmüştü. Kullanılan kerestenin daha ağır cinsten olması, bağlama kuşaklarının daha sık yerleştirilmesi gerekirdi ama köprüyü belli bir bütçe içinde yapması isteniyordu, o da öyle yaptı. Her yıl vadinin ortasında oturan çiftçiler ırmağın kabarışını kuşkuyla karşılarlardı. Günün birinde kuvvetli bir selin köprüleri söküp götüreceğinden emindiler. Her yıl tahta köprülerin kaldırılması için belediyeye dilekçe verirlerdi ama kırsal bölgede gerekli oy potansiyeli olmadığından dilekçe ısıraltı edilirdi. Verginin çoğunu ödeyen ve oy potansiyeli olan büyük kentler bütün gelişmelerden faydalanıyordu. İnsanlar gelir düzeyi orta olan çiftliklere akın etmiyorlardı. San Juan'daki bir benzin istasyonunun değeri vadideki 400 dönümlük bir tarladan daha fazlaydı. Çiftçiler çok geçmeden köprülerin yıkılacağını biliyor, belediyenin aklının başına gelmesini bekliyorlardı. Köprüden belalar köşesine gelmeden 900 metre kadar geride her şeyi satan bir dükkan vardı. Bakkaliyeden tutun lastiğe dek San Isidro'ya gitmeye üşendiği ya da bir adamın cumartesi öğleden sonra çarşıya çıktığı zaman alabileceği bir sürü kıvır zıvır vardı. Bireydin büyük marketiydi burası. Son yıllarda diğer kasaba dükkanları gibi bu da bir sürü otomobil parçası ve benzin pompaları bulunduruyordu. Mr. ve Mrs. Breed köprünün bekçileriydi bir bakıma. Sel zamanı telefonları devamlı olarak çalışır, herkes köprü hakkında bilgi sorardı. Buna alışıktılar. Tek korkuları günün birinde köprü yıkılıp da yenisi 500 metre ötede yapılırsa dükkanı ya oraya taşımak ya da yeniden yapmak zorunda kalacaklardı. Şimdilik alışverişin yarıdan fazlasını karayolundan geçen yolcuların aldığı içecekler, sandviç, benzin ya da şeker oluşturuyordu. San Juan'dan belalar köşesine giden otobüs de mutlaka burada dururdu. Ekspres paketler getirir, yolcuları bir şeyler içerdi. Juan Chico ile Breed'ler eski ve iyi arkadaştılar. Şimdi de ırmak kabarmıştı. Üstelik kabarmakla kalmamıştı. Mr. Breed karısına... Köprünün direkleri arasında bir anafor var. Eğer arkada bir kanal açarsa o zaman bizim köprü hapı yutar demişti. Mr. Breed günü ağardıktan bu yana 6 kez köprüye gidip bakmıştı. Bu sefer durum kötüydü ve Mr. Breed de işin farkındaydı. Ağzı büzülmüş, tıraş olmamış bir halde saat 8'den beri köprünün başında durmuş, sarı köpüklü azgın kirli suların söktüğü ağaç kökleri ve diğer bitkilerle akışını seyretmişti. Bu arada sular birkaç kereste parçasıyla tahtaları, kiremitleri, Bataçık'a giden McElroy'un karaboğasının ölüsünde sürüklüyordu. Tam köprünün altından geçen boğanın sırt üstü döndüğünü, yerinden uğramış gözleriyle sarkan dilini görmüştü. Bütün bunlar Breed'in midesini bulandırmıştı. Herkes McElroy'un ahırının su yatağına ne kadar yakın olduğunu, bu boğanın değerinin 1800 dolar olduğunu bilir. McElroy'un bu parayı rastgele savuramayacağı bellidir. Sürüden sulara kapılan başka hayvan görmedi ama bir tek bu bile her şeye bedeldi. McElroy boğasını yere göğe koyamazdı. Breed köprünün üzerinde biraz daha yürüdü. Sular ancak bir metre kadar aşağıdaydı. Breed ayağının altında azgın suların dubaları zorladığını duyabiliyordu. Parmaklarıyla sakallarını kaşıdı, tekrar dükkana döndü. Karısına MacElroy'un karaboğasından söz etmedi. Bu onu üzerdi. Juan Chicot telefon edip sorduğunda Breed ona gerçeği söylemişti. Köprü henüz ayaktaydı ama ne kadar daha kalacağı belli olmazdı. Sular hala yükseliyordu. Çıplak tepeler hala sularını ımlar boşaltıyor, hava gene kararıyordu. Saat 9'da alt kalaslar sudan sadece 50 santim yüksekteydi. Basınç çoğalır, birkaç ağaç kökü yola tıkar, suları tutarsa o zaman köprünün çöküşü an meselesi olurdu. Biri tel kapının arkasından dışarıya bakıyor, parmaklarıyla telin üstüne tık tık vuruyordu. Karısı, sana kahvaltı hazırlayayım dedi. Gören de köprü senin sanır. Biri bir bakıma benim sayılır. Köprü çökerse kabahati bana atarlar. Bakım şefliğini mühendisliği aradım. Hepsi kapatıp gitmiş. Anafor köprüyü aşarsa iş işten geçer dedi. Gene de kahvaltı etmelisin. Sana biraz börek yapayım. Breed olur dedi ama kurabiyeleri sakın hamur olmasın. Mrs. Breed, ben böreği her zaman iyi pişiririm dedi. Bir de yumurta kırayım mı? Breed tamam dedi. Bakalım Juan Varta'yı atlatabilecek mi? Gelmesine daha bir saatten fazla var. Tanrım sular nasıl da yükseliyor. Tanrı adını burada kullanman gerekmez. Kocası başını karısına çevirdi. Tanrı'nın adını anmak için bundan daha büyük fırsat olmaz dedi. Ben bir içki içeceğim. Kahvaltıdan önce mi? Her şeyden önce. Üçüncü kaset, birinci yüzün sonu.